Ayrım 10.
Seyran kız İbrahim'i daha fazla dinlemeden koca Osman'ın evine koştu. Kamerana koca Osman'ın yanına oturmuş, elini avuçların içine almış, hem okşuyor hem de ağlıyordu. Seyran'ı görünce, "Osman emmin ölüyor kızım," dedi. "Ölmezse de bu dert onu iflah etmez. Onuruna dokundu kızım, Osman emminizin onuruna dokundu. Son deminde bu da mı gelecekti başına fıkaranın?" Koca bu sırada gözünü açtı, sakalı titredi. "Seyran kız mı gelmiş, kızım mı gelmiş?" diye sordu. Kamerana, "Seyran geldi ya, kızın geldi ya," dedi. "Sen yataklara düşerse de Seyran kızın seni yoklamaya gelmez mi hiç Osman?" Seyran kameranın yanına çöktü, avucundaki koca Osman'ın elini eline aldı. "Geçmiş olsun Osman emmi, geçmiş olsun," dedi. En sıcak, en şefkatli, en candan sesiyle. Koca Osman azıcık doğruldu, Seyran kızın yüzüne ak, gür kaşlarını kaldırarak uzun uzun baktı. "Geçmeyecek güzel kızım, geçmeyecek. Beni hiçbir şeycikler öldürmedi. Muharebeler, Yemenler, sıtmalar öldüremedi. Bu dert beni öldürecek." Usuldan geri yattı, belli belirsiz ağlamaya başladı. "Ben bir şahinim, kocamış, kanatları kırılmış, telekleri dökülmüş, çırnağı sağa saçılmış, uçamaz olmuş bir şahinim kızım. Üstelik yavrusunu yuvasından aldırmış, şahidini elinden kaptırmış, umudunu, ışığını yitirmiş bir şahinim. Öldürecekler şahinimi, yavrumu, alemlerin yakışığını gözümüzün ışığında öldürecekler Seyran'ım kızım." Seyran'ın ellerindeki eli seyirdi, ateşe kesti titreni. Yaşlar durmadan gözlerinden dudaklarına doğru sızıyordu. Seyran da onunla birlikte ağlıyordu. Koca Osman sayıklar gibi, "Gidin şahinimi bulun," dedi. "Gidin alemin yakışığını, gözümüzün ışığını, umudumuzu, demidimizi bulun. Öldürmesin canavarlar onu. Parçalatmayın şahinimi kurtlara, dinsizlere. Ferhat Hoca, sen hocalar hocasısın. İnsanlar insanı, yiğitler yiğidisin. Şahinim sana teslim, sana emanet ben ölürsem. Parçalatma şahinimi alıcı kurtlara. Ben ona bir şey mi dedim de küstürdüm Kamer." Kamerana, "Bin kere söyledim sana çocuk Osman, çocuk Osman," diye bağırdı. "Küsüp de gitmedi. Öyleyse beni neden beklemedi? Korktu, onu ele veririm diye korktu. Güvenmedi bana, öyle mi?" "Hiç de öyle değil," dedi kamerana. "Oğlan bize çok güvendi. Güvendi ki evimizde kaldı bunca zaman. Sen de herkese ilan etmeyeydin." Yavuş, suçlu bir sesle, "Kime ilan ettim Kamer, kime? Kime ilan edeceksin, bütün köye?" "Kime söyledim ağzımı açıp da." Kamerana iyice öfkelendi. "Ağzını açmadın ama," diye bağırdı. "En güzel giyiplerini giyip de galyeni ağzına alıp da tabancanı beline takıp da gümüş kordonunu sallandırıp da çizmeleri parlataraktan 3 gün köyün içinde Kozanoğlu gibi dolaşan sen değil misin? Köylü senin böyle dolaştığın sebebini sormaz mı, düşünmez mi? Çocuk da senin bu deli hallerinden korkmaz mı?" Koca Osman, "Sus Kamer, sus, kurban olayım, öldürme beni, diri diri yeme beni. Kızım Seyran, söyle de şuna, bari beni ölürken rahat bıraksın," dedi, yalvardı. Kamerana, "Susmayacağım çocuk Osman," diye bağırdı. "Evine gelen sana sığınmış çocuğu Ferhat Hoca'ya daha dün gösterecek sen değil miydin? Gelmiş senin evine, senin köyüne sığınmış." "Sus Kamer, sus, kurban olayım. Seyran kızım öldürdü bu kaltak beni. Diri diri yedi, sustursana şunu." Kamerana, "Sustum işte," diye hışımla ayağa kalktı. Koca Osman, "Ferhat kardeş, hocam bir şey yap, bul şahinimi," dedi. Bir yanından bir yanına dönerken. Ferhat Hoca kara kıvırcık yeşillenen sakalı sinirli, "Sen canını sıkma Osman ağa, bir şey olmaz ona. Çok belalardan geriye kalmış bir kişidir o. Başını belaya sokmaz. Sen hiç üzülme, o geleceğim dediyse gelir. Başına da hiçbir iş açmaz o. Burada ya canı sıkılmış ya da bir işi çıkmıştır. Yoksa seninle helallaşmadan bir yere gitmezdi. Gelecek," diye muhkem söyledi. "Sahi mi diyorsun?" diye koca Osman yerinden doğruldu. "Ferhat hocam, ermişim, Allah'ın güzel adamı, ışık sakallım. Bak sakalların da yeşilleniyor, ona bir şey olmaz değil mi?" "Olmaz," dedi Ferhat Hoca güvenle. "Ya gücendiyse bana?" "Gücenmez," dedi Ferhat Hoca aynı sesle. "Gelir mola bir daha?" "Gelir," dedi Ferhat Hoca. "Bir görseydin yüzünü, hiç kendisine benzetemezdin. Kendine benzemeyen bir adam, ah bir görseydin yüzünü." "Göreceğim," dedi Ferhat Hoca. "Onu erinde gecinde göreceğim." Sesi büyük bir iman ve güvenle çınladı. Bu sesteki inandırıcı, umutlu hava koca Osman'ı usul usul kendine getirdi. "Gözlerini bir görseydin hocam, çelik parçası gibi. Bakamazsın, gözleri kendine benziyordu." "Benzer." Koca Osman'ın oğulları, gelinleri geldi. Seyf Ali öteki köylüler, Sefçek Yahya, Seyra'nın kardeşleri, akrabaları, anası Zeynel, Selver gelin de geldi. İnce Mehmet'in günlerdir koca Osman'ın evinde saklı bulunduğunu, dün koca Osman eve geldiğinde de onun gittiğini görünce yataklara düştüğünü duyan herkes geldi. Koca Osman'ın evinin avlusu büyük bir kaynaşma içindeydi. Sefçek Yahya sevinçle, Demek bizim oğlan bunamamış. Demek dilinin altında bir şey varmış da kimseye söylemiyormuş. Çok şükür diyor, eli arkasında gülerek keyifli keyifli dolaşıyordu. Köylü İnce Mehmet'i duyunca önce bir sevinmiş, sonra şaşkınlığa düşmüş. Şimdi de şaşkınlıktan sevince, sevinçten yılgınlığa gidip geliyordu. Zeynel işi öğrenince bir an koca Osman'ın başucunda bekledi. Onun elini sıktı. Sonra kimseye belli etmeden oracıktan sıvıştı. Ferhat Hoca onu izliyordu. Kürt Kerem'in evinin önünde arkasından yetişti. Elini ağır omzuna koydu. "Bana bak Zeynel," dedi. En tok, en sert, en ağır sesiyle. "Mehmet'in köye geldiğini hem de gittiğini kimseye, Ali Sefa Bey'e söylemeyeceksin." Zeynel durdu, dudakları titredi. Ağlamsı bir hal aldı yüzü. Bir süre düşündü. "Bak hocam," dedi uzun boynu biraz daha uzayarak. "Ben kimseye söylemem ama bütün köy biliyor. Yakın köylere, bütün ovaya yayılmıştır şimdiye kadar. Ali Safa Bey, öteki ağalar başkalarından duyarlarsa karışmam. Mesuliyet kabul etmem. İşte ben gözün önünde gitmiyor, geriye dönüyorum." Ve Ferhat Hoca'nın arkasına düşüp Koca Osman'ın avlusuna geri döndü. O gün köylüler umutlu, kırık, kızgın, sevinçli hep İnce Mehmet'i konuştular. Birkaç genç kız, birkaç delikanlı İnce Mehmet üstüne çıkartılmış türküler mırıldandılar. Sonra Koca Osman'a kızmaya başladılar. İnce Mehmet gelir de evine, köylüye haber vermez. Köyün içinde gert gert ağzından duman savurarak Kozanoğlu gibi dolaşır. On mayası ihtiyar. Karnı yemez ki İnce Mehmet'i köylüye haber versin. Haber versin de herkesçiklerde İnce Mehmet'i doya doya görsün. Öfkeleri, küslükleri, kırgınlıkları, korkuları hep Koca Osman'a dönüştü. İnce Mehmet'e en az 20 kişi köye girerken Akçasaz'ın kıyısında, gece köyün içinde dolaşırken bir beyaz ata binmiş yel gibi Anavarza kayalıklarına giderken görmüştü. Remzi Çavuş'u da vuran İnce Mehmet'ti. İnce Mehmet üstüne her aklına gelen aklına geleni uyduruyor söylüyordu. O gece Koca Osman'ın başında kameranayla seyran kız kaldı. Koca Osman ikisinden başka kimseyi istemedi. Oğullarını, gelinlerini, herkesi evlerine gönderdi. Ferhat Hoca da kendiliğinden gitti. Koca Osman seyran kıza İnce Mehmet'i, onun yürekliliğini, gözlerini, saçlarını, gerçekten saçları nasıldı, sesini, konuşmasını, insanlara sevgisini, dost yüreğini, iyiliğini, yumuşaklığını anlatıyordu. Coşuyor, "Benim korktuğumu sanmayın," diyordu. "O bir orduyla dövüşür, hem de tek başına. Aynen bir şahin gibidir o. Öyle atiktir ki dövüşürken yüzünü göremezsin. Şimdi buradaysa göz açıp kapayıncaya kadar oradadır. Yoksa bu kadar düşmanın içinde canını koruyamaz. Onun gibi eşkıyaya, kurt, kuş, ağaç, taş, toprak, çalı, yılan, çıyan, tekmil yaratıklar, bilumum düşmandırlar. Hem de gayetle," diyordu. Sonra duruluyor. "Ya çevirmişlerse yavrumu Akarcan'ın dağında? Bir tabur jandarma, 1000 tane eli değnekli alçak köylü, 15 adamıyla ağalar köpeği Kara İbrahim. Bir tek o da bir avuç küçücük adam nasıl baş eder onlarla? O kadar itlen," diye endişeleniyordu. Sonra da kameranaya dönüyor, 1001. kere, "Giderken karnını bir iyice doyurdu mu?" diye soruyordu. "Yanına çok da azık verdin mi, 3 gün yetecek." Kamerana hiç bıkmadan karnını basa basa doyurdu. Ceviz içi, hem de yağlı peynir, hem de kaynamış yumurta, hem de bir topak şeker, hem de katmer, hem de yeşil soğan. "Kocaman bir çıkın yaptım, beline bağladım," diyordu. "3 günde yeter, 5 günde. Umudunu yitirmişlerin çırpınışındaydı Koca Osman. Sabaha karşı daldı, sonra da derin uyudu. Onun Koca Osman'ın evine geldiği, Koca Osman'ın evinde 6 ay saklandığı, daha dün Koca Osman'a küsüp dağlara çekildiği, vay vaydan Kesik Keli'ye, Kesik Keli'den Hemite'ye, Bozkuyu'ya, Akmaşat'a, Narlı Kışla'ya, Öksüzlü'ye, Çiyanlı'ya, oradan hacılara, bütün Anavarza Ovası'na yayıldı. Kimse İnce Mehmet sözünü ağzına almıyor, ya o diye ya da Şahin diye söz ediyordu. Bütün Anavarza Ovası, öteki Çukurova köylükleri, Kozan, 6 köylükleri günlerce onun adıyla, onun yiğitlikleri, efsaneleriyle çalkalandı durdu da hiçbir ağanın, hiçbir hükümet adamının bundan haberi olmadı. Ova köylükleri en kutsal sırlarını saklar gibi saklıyorlardı İnce Mehmet adını. Koca Osman bunu bilseydi sevincinden deli olurdu. Bölüm 19. Seyran Pazarcık'ın kırmızı kayalıklı Harmanca köyünden olurdu. Harmanca köyü sivri, bıçak gibi ak yeşil mor kırmızı çakmak taşından keskinleşmiş, tuhaf orman gibi bir kayalıktaydı. Burada güzel atlar yetişirdi. Suları çakmak taşı kayaların arasından kaynar, billur gibi şıkır şıkır bin bir aydınlıkla parlayarak ovaya inerdi. Harmanca köyünün üstünde yılda 4 kere katarlanmış turnalar çok alçaktan geçerlerdi. Çakmak taşından kayaların aralarında uzun boyunlu, iri, keskin kokulu, keskin renkli çiçekler biterdi. Kayaların arasına serpiştirilen buğdaylar da çok sert, verimli, besleyici olurdu. İnekleri, atları, öküzleri Harmanca köyünde yetişen tekmil yaratık, ince, uzun, sert, güzeldi. Hele insanları insan güzeliydi. Maraş illeri, aşağı ova insanları Harmanca insanını salt güzelliğinden, yakışıklılığından tanırlardı. Harmanca'nın kuşları, böcekleri de uzundu, renkliydi. Öteki kuşlardan, böceklerden daha güzel öter, daha güzel parlarlardı. Belki çok zengin değillerdi ama tutumluydular. Yoksullukları belli olmazdı. Kendileri dokur, kendileri boyar, örer, biçer, diker, giyerlerdi. Harmanca'dan hiç kimsenin kirli, yırtık giyindiğini kimse görmemişti. Onurlarına düşkün, sert insanlardı. Harmanca'da çok kan dökülürdü. Harmanca'da kan dökülmesi bir gelenekti, onun için çok az kişinin yüreğine korku düşerdi. Havasının, suyunun, toprağının sertliğinden olsa gerek, orada her şey kütür kütürdü. Yumuşak, eğilen hemen hiçbir şey yoktu. İnsanların yüzü bakır rengindeydi ve çok iri gözlüydü kadın erkeği. Seyran Halil Molla'nın kızıydı ve 5 kardeşin en küçüğüydü. Halil Molla bu dağların en soylu adamı sayılırdı. Soyluk kağıdı ta yüzyılların ötesinden getirirdi onun soyunu. Ve Molla Halil'in evi konuk yatağıydı. Ayrı bir görgüsü, ayrı bir geleneği vardı Molla Halil'in evinin. Bir gün çok küçük bir çocuk düştü Harmanca köyüne. 5-6 yaşlarında ya var ya yoktu. Bu çocuğun nereden gelip nereye gittiğini, hangi köyden olduğunu kimse bilemedi. Yalnız çocuk bir ipucu veriyordu. Nerede bir damla kan görse bağırarak başını alıp kaçıyordu. Hele bir insanda görmesin kanı, bağırması çırpılması uzun süre durmuyordu. Çocuk Köseveli'nin evinde büyüdü. Köseveli seyranların komşusu olurdu. Bir ara çocuğun başı kel oldu. Çocuğun başının kelini ne etti heyledi de türlü ilaçlar buldu da türlü merhemler yaptı da Seyran'ın anası iyi eyledi. Köylü oğlanın adını Aziz koymuştu. Seyran Aziz'den 2 yaş daha büyüktü. Komşu oldukları için beraber oldular hep. Seyran bu kimsesiz çocuğa bir ana gibi davranıyordu. Hiç kimseyi Aziz'e dokundurtmuyordu. Ne bir çocuk ne bir büyük, hiç kimse. Seyran Aziz'e bir kötülük etmek isteyenlere, onunla alay edenlere karşı bir canavar kesiliyor, kıyameti koparıyordu. Seyran Harmanca'nın Çakmaktaşı kayalıklarına dolaşan sert, hışım gibi bir dişi parsa benziyor, yanındaki yavrusuna en küçük bir kötülük etmek isteyenlere bütün yabansılığıyla saldırıyordu. Aziz sanki yabanıl Seyran'ın doğurduğu çocuktu. Seyran evinin sofrasına kendinin yiyip de Aziz'in yemediği ne varsa Aziz'e taşıyordu. Yaşları ilerledikçe dostlukları da ilerledi, artık birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar, içtikleri su ayrı gitmiyordu. Seyran büyük kız, Aziz delikanlı olmuştu. Seyran uzun boylu, Aziz kısacık, küçücüktü. Çok tatlı, kederli, hep güzel gülen bir yüzü vardı. Sol yanağından çenesine inen yara izi onun yüzüne ayrı bir güzellik veriyordu. Yalnız bütün küçüklüğüne karşın Aziz de Harmancalılar gibi sert yetişmişti. Onlar gibi ata binen, onlar gibi iyi silah kullanan, onlar kadar gözünü daldan budaktan sakınmayan, onlar kadar yürekli. Seyran büyük kız, Aziz delikanlı olunca köyde dedikodular başladı. Bir delikanlı ile bir büyük kız artık bu yaştan sonra beraber olamazlardı gece gündüz. Dedikodular Harmanca'yı aşıp öteki yakın uzak köylere de yayıldı. Seyran'ın güzelliği dilden dile dolaşırken Aziz'e olan sevdası da birlikte yürüyor, büyüyor, efsaneleşiyordu. Seyran'ın babası bir gün anasını bir köşeye çekip, "Konuşulanları duyuyor musun?" dedi. "Duydum," dedi ana. "Duydum ama Aziz Seyran'ın çocuğu gibi bir şey, kardeşten değilleri bunlar." Molla Halil, "Biliyorum, çok iyi biliyorum ama elin adamına nasıl anlatırsın? Kıza söyle de Aziz'den uzak dursun." Ana Seyran'a olanı biteni söyledi. Seyran buna çok şaştı. Böyle bir şeyin başına gelebileceğini hiç düşünmemişti. Şaşkınlığı geçince güldü, sonra da kederlendi. Anasıyla babasıyla uzun uzun tartıştılar. Bir keresinde Aziz'i 3 gün görmedi. Az daha acıdan ölüyordu, acıdan ve meraktan. Anası, babası, kardeşleri, akrabaları, arkadaşları, bütün köy günlerce üstüne düştüler. Seyran Aziz olmadan yapamıyor, ekmekten, sudan, gülmekten, ağlamaktan kesiliyordu. Aziz'i başka yerlere, başka köylere yolladılar. Seyran gitti buldu getirdi. Seyran'ı öteki köyden çok yakışıklı bir delikanlıya nişanladılar. Delikanlı atı, sürüsü, toprağı bol Hurşit Bey'in oğluydu. Seyran delikanlıyı bir gece kendisini öpmek istedi diye az daha vuruyordu. Seyran 2 yıl köylüyle, akrabalarıyla cebelleşti. Anasından emdiği sütü burnundan getirdiler. Bir gün Aziz ortadan gitti. Çukurova'ya, uzaklara, adı sanı duyulmadık ellere gitmiş dediler. Bir gün Seyran da Aziz'in geleceğinden umudu kesince babasının tavlasından bir at çekip bindi, yollara düştü. Aradı taradı, sordu soruşturdu. Seyranı kim görse eli ayağı çözülüyor, güzelliğine hayran kalıyordu. Aziz'i Vay Vay köyünde buldu. Aziz muhtar Seyf Ali'nin yanına sığınmıştı. Molla Halil Seyf Ali'nin babasının dostuydu. Aziz'i onlara göndermişti. Seyf Ali de babası da Aziz'i iyi karşıladılar. Seyran'la Aziz'in bitip tükenmeyen sevdaları Çukurova Türkmeni'nin diline düştü. Türkmenler gelenekleri görenekleri gereğince kara sevdalılara ellerinden gelen yardımı yaptılar. Sevdalılar dünyanın mutlu sevdalılarıydılar. Seyran'ın güzelliği dillere destan oldu. İşte bundan sonradır ki sevdalıların başına umulmadık bir bela geldi. Ali Safa Bey'in kendisinden büyük bir kardeşi vardı. Kardeşinin de 3 oğlu vardı. Bunlar çiftlikte oturuyorlardı ama okumuş kişilerdi. Kasabaya bulaşmışlar, Türkmen geleneğine görenine sırt çevirmişler, kötüleyip insanlıktan çıkmışlardı. Kumar oynuyorlar, köylerde kadın oynatıyorlar, içki içiyorlardı. Bunlar Türkmen'in şimdiye kadar görmediği, böyle de insan olur muymuş diye şaştığı insanlardı. Bunlar hırsızlık yapıyorlar, insan da öldürüyorlardı. Bunlar Vay Vay köyündeki Seyf Ali'nin evindeki Seyra'nın güzelliğini duydular. Ondan sonra Vay Vay'dan ayrılmadılar. Sabah Vay Vay'da, akşam Vay Vay'da. Köylüler Seyra'nı göz hapsine almış, bu kötü adamlara karşı öfkelendiler. Bunlarla köylüler arasında birkaç kere de kavga çıktı. Bir de bunlara karakolun çavuşu Zülfo Çavuş da katıldı. Köyde dolanıp duruyorlar, Seyran'a bir türlü yaklaşamıyorlardı. Seyran çok güzeldi, kimsesizdi. Aziz bir çocuk kadardı ama gene de Seyran'a yaklaşamıyorlardı. Seyran onlara yüz vermek değil, suratlarına bile bakmıyordu. Edemediler, bir gece Seyf Ali'nin evini bastılar. Gece sabaha kadar kurşun yaktılar. Köylülerden de onlardan da yararlananlar oldu ama Seyran'ı alıp kaçtılar. Onlar Seyran'ı kaçırınca Seyran üstüne çok şey söylendi. Kimi dedi ki Ali Safa'nın büyük yeğeni Seyran'a sevdalanmış, sevdadan ölüyormuş. Seyran ona teslim olmamış. Kimi dedi ki başta Zülfo, sonra sırasıyla ötekiler Seyran'ın üstünden her gece geçiyorlarmış. Ne olduysa oldu, işin gerçeğini hiç kimse bilemedi. Bundan sonra da hiçbir zaman bilemeyecek. Karısı kaçırıldıktan sonra Aziz deliye döndü. Ne yaptı eyledi, çok güzel bir alaman filintası buldu. Hep mermi alıyordu. O kadar mermi aldı ki kuşandığı fişekliklerin ağırlığı altında kıpırdayamıyordu bile. Bir gün sabaha karşı Aziz, Zülfo Çavuş'u, 3 kardeşi daha birkaç kişiyi Bozkuyu köyünde bir toprak damda yakaladı. Kapıyı açtı, eşikliğe çöktü. Teker teker oradakileri öldürmeye başladı. İçeride sağ olaraktan Seyran'dan başka kimse kalmadı. İşini bitirince de çok soğukkanlı vardı, Seyran'ı elinden tuttu, ayağa kaldırdı. Uzun uzun gözlerini onun gözlerine dikti, baktı. Sonra da uzandı, onu alnından öptü. Döndü Bozkuyu köyünden aşağılara koşarak indi. Karakola geldiğinde öyle oluyordu. Karşısına çıkan ilk jandarmayı vurdu. Öteki jandarmalar karakolun kapısını kapatıp çarpışmaya başladılar. Çarpışma 3 saat sürdü. Sonra Aziz çok soğukkanlı ayağa kalktı. Uzakta duran bir köylüden kibrit, gaz, paçavra istedi. Adam hiç karşı koyamadı. Gidince de gelmemezlik edemedi. Az sonra Aziz'in istediği paçavrayı, gazı, kibriti getirdi. Büyülenmiş gibiydi. Aziz'e verdi. Aziz aynı soğukkanlılıkla gitti karakolun kapısına ateş verdi. Karakolun kapısını da tuttu. Az sonra jandarmalar kendilerini dışarıya attılar. Aziz kapıdan kim dışarıya kendini atmışsa hemen kurşunladı, öldürdü. Son jandarmayı da kurşunlamıştı ki kasabadan olayı duyan bir jandarma müfrezesi Aziz'i çevirdi. Uzun bir çarpışma oldu, sonunda çok jandarma vuruldu. Aziz kurşunları bitince yattığı hendekten ayağa kalktı, jandarmaların üstüne yürüdü, vurulup düştü. Bedeni delik deşikti, kaç kurşun yediğini kimse bilemedi. Aziz'in ölüsünü kasabaya götürdüler. Jandarma kumandanlarının önünde 2 gün halka teşhir ettiler. Halk hayranlıkla, sevgiyle baktı Aziz'in küçücük bir avuç ölüsüne. Ölünce daha da küçülmüş bedenine bir ermişe bakar gibi bakıyorlardı. Seyran'ı hapse atmışlardı. Aziz'in ölüsüne sahip çıkacak kimse yoktu. Jandarmalar ölüyü kasabanın dışındaki bir çukura atıp üstünü birkaç kürek toprakla örttüler. Başı, ayakları dışarıda kalmıştı. Jandarmalar çekilip gittikten sonra halk geldi. Aziz'in ölüsünü çukurdan aldılar, camiye götürüp yıkadılar. Büyük bir törenle götürdüler, mezarlığa gömdüler. Kara haberi olaydan birkaç gün sonra Seyran'ın babası Molla Halil duydu. Olan biten onu o kadar etkiledi ki hemen hastalandı. Hastalandıktan birkaç gün sonra da öldü. Seyran'ın anası, kardeşleri, akrabaları Çukurova'ya indiler. Hapishanedeki Seyran'a geldiler. Seyran ne anasına ne de kardeşlerine ağzını açıp da bir tek sözcük söylemedi. Az bir süre sonra Seyran'ı bıraktılar. Seyran hapisten çıkar çıkmaz kasabanın üst başındaki tepede, Mersin çalıları arasındaki Aziz'in mezarına gitti. güzel sesiyle Aziz'in mezarının başında en güzel, en sıcak, en candan, duyanı deli eden ağıtlarını söyledi. Seyran birkaç gün kasabada kaldıktan sonra vay vaya Seyf Ali'nin evine gitti. Anası, kardeşleri, akrabaları onu Harmanca'ya götürmek istediler. Seyran aldırmadı, duymadı, onları görmedi bile. Ana, kardeşler, akrabaları eli boş yurtlarına döndüler. Bundan sonra her üç ayda bir Seyran'ı götürmek için geldiler, gittiler. Seyran'ın dağlara dönmeyeceğini iyice anlayan ana bir gün tası tarağı toplayıp vay vaya geldi. Onun arkasından kardeşleri, akrabaları da gelip vay vaya yerleştiler. Paraları vardı, atlarını, sürülerini de sattılar. Akçasaz'ın kıyısındaki Türkmenlerden kendilerine toprak aldılar. Çok sert adamlardı, azdılar ama kimse onlara gözünüzün üstünde kaşınız var diyemiyordu. Seyran onların evlerine gitmedi, onlardan hiçbir şey kabul etmedi. Anası da içinde hiçbirisiyle konuşmadı. Onların oturdukları evlere doğru dönüp bakmıyordu bile. Dağ adamları Çukurova'nın havasına suyuna zor alıştılar. Seyran da ötekiler de sıtmadan ilk yıl kırıldılar. Sonra yavaş yavaş onlar da çukurun sıcağına, sineğine alıştılar. Seyran her ayın ilk cuması kasabayı Aziz'in mezarına gitti. Mezarın başında kuşlar gibi sabahlara kadar çığırdı. En güzel sesiyle ağıtlar söyledi. Seyran ayrı bir evde tek başına yaşıyor, kendi kendine çalışıyor, ırgatlık ediyor, kimseden bir şey kabul etmiyordu. Aziz'in ölümünden sonra Seyran'a hiç kimse evlenme teklif etmedi. Seyran o kadar güzeldi ki Çukurova köylüleri kutsal bir yaratığa bakar gibi bakıyorlardı ona. Ona kadın gözüyle bakmak kimsenin aklına gelmiyordu. Kalaycı'nın ölümünden, Mehmet'in yetişinden sonra köylü Mehmet'in boş evini Seyran'a dayayıp döşeyip verdi. Seyran da Mehmet'in boş kalmış, sahipsiz kalmış evini kabul etmemezlik etmedi. Aziz'in üstüne yaktığı en güzel ağıtlarını bu evde sabahlara kadar kuşlar gibi öterek söyledi. Ve köyün genç kızları bu evin köşelerinde sabahlayıp uykusuz kalarak bu ağıtları bellediler. Ağıtlar bütün Çukurova'da söylendi. Seyran Aziz vurulduktan sonra bir tek kere gülümsedi. O da İnce Mehmet'in kalaycıyı vurduğunu duyduğu andı. Vay vaya geldi geleli hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi görmeyi istememiş, merak etmemişti. Kalaycıyı vurduktan sonra ta yüreğinin derininden İnce Mehmet'i görmeyi istemişti.